Ayrım 7, sayfa 50, bölüm 10. Araf. Sözcük reanimasyon servisine kapısından girerken aklıma geldi. Araf, tanrısal affa kazanmış ancak Tanrı'nın sevgili kulları arasında girebilmek için gerekli kemale ulaşmamış ruhlarının günahlarından arınması için bekledikleri yer. Vaftiz olmadan önce ölen çocukların durduğu gizemli mekan. Kaderinin tayin edilmesini beklediği belli belirsiz, karanlık, boğucu bir ortam. Ne yaşam ne ölüm demişti Svensson. Üzerimde sırttan bağlı bir önlük, başımda bone ve ayaklarımda galoşlarla loş bir koridorda ilerliyordum. Solda küçük bir masa lambası ve aydınlatılmış bir hemşire odası vardı. Sağ tarafta ise küçük bölmelere ayrılmış camlı bir oda bulunuyordu. Karanlığın içinde sadece yapay solunum cihazlarının çıkardığı sesleriyle yaşam destek ünitelerinin bipleri duyuluyordu. Aklıma Dante'nin cehenneminin dördüncü kantosu geldi. Sonu gelmez iniltilerin yükseldiği acıların uçurum vadisi. Yanı başımda duruyordu. Karanlıktı, derindi içi. Öyle bir sis vardı ki dibine bakınca hiçbir şey seçilemiyordu. 18 numara, Luke'un odası. 30 derecelik bir açıyla yukarı kaldırılmış bir yatağa bağlanmıştı. Her tarafından yarı saydam borular sarkıyordu. Bir sonda burun deliğinden siyah bir köreye bağlı olarak bir kulak sesiyle açılıp kapanan bir diğer sonda da ağzına sokuluyordu. Bir serum boynuna, bir serum da koluna takılıydı. Parmaklarının birine tutturulmuş bir pens yakut gibi parlıyordu. Sanki sağdaki bir ekranda sürekli olarak yeşil çizgiler geçiyor gibiydi. Yatağın üstünde saydam torbalar asılıydı. Serumlar. Ona doğru yaklaştım. Komadaki insanlarla konuşmak gerektiği söyleniyordu. Ağzımı açtım ama tek bir kelime çıkmadı. Dua ettim. Diz çöktüm ve hat çıkardım. Gözlerimi kapattım ve başım öne doğru eğik olarak mırıldandım. Sana sığınıyorum Tanrım. Baba, oğul ve kutsal ruh. Durdum. Dikkatimi toplayamıyordum. Benim yerim burası değildi. Benim yerim sokaklardı. Gerçeğin peşine düşmekti. Ayağa kalktım. Yüreğimde bir inanç vardı. Onu uyandırabilirsem onu hayal döndürebilirdim. İntiharının sebebini bulursam içimdeki ışık onu Araf'tan çekip alacaktı. Servisin koridorunda bir sekreterle karşılaştım ve ondan Doktor Eric Taylor'ı nöroloğun bir gün önce görmemi söylediği anestezi uzmanıydı. Çağırmasını istedim. Birkaç dakika bekledikten sonra doktor gözüktü. 40'lı yaşlarda ciddi görünümlü bir tipti. Üzerinde Oxford bir gömlek, yuvarlak yaka bir kazak, paçaları kısalmış ve tiftiklenmiş bir kadife pantolon vardı. Bakalit çerçeveli gözlükleriyle yandan ayırdığı saçlarının özensizliği hoştu. Doktor Taralur benim. Başkomiser Matthew Dury. Cinayet masası. Luke Cyberus'un bir yakınıyım. Arkadaşınız çok şanslıymış. Birkaç dakikanız var mı konuşmak için? Başka bir katta olmam gerekiyor. Benimle gelin. Uzun bir koridor boyunca peşinden yürüdüm. Taralur'ları anlatmaya başladı. Ama benim için yeni bir şey değildi söyledikleri. Sözünü kestim. Komadan çıkma şansı nedir? Bunu söyleyebilmem çok zor. Derin komada. Ama daha kötülerini de gördüm. Her yıl 200 binden fazla kişi komaya giriyor ve sadece %35'i hiçbir aralık kalmadan uyanıyor. Kurtuluyor. Ya diğerleri ölüyor. Enfeksiyon kapıyor, bitkisel hayata giriyor. Bana yaklaşık 20 dakika ölü kaldığını söylediler. Arkadaşının solunum durması nedeniyle anoksik komaya girmiş. Beyni bir süre oksijensiz kalmış, orası kesin. Ama tam olarak ne kadar bir süre? Milyarlarca nöronun zarar gördüğüne şüphe yok. Özellikle de lognifik fonksiyonları koşullandıran beyin korteksindekilerin. Tam olarak bunun anlamı ne? Eğer arkadaşınız komadan çıkarsa ister istemez bazı tekerler olabilir. Benzemin uçtuğunu hissettim. Konuyu değiştirdim. Peki biz, yani çevresindekiler demek istiyorum. Bir şeyler yapabilir miyiz? Bazı bakımları üstlenebilirsiniz. Mesela masaj. Merhem sürebilirsiniz cildi kurumasın diye. Bunlar bir şeyleri paylaşma anlarıdır. Onunla konuşmalı mıyız? Bunun da etkili olduğu söyleniyor. Açıkçası bu konuda bir şey bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Yaptığım testlere göre Luke bazı uyarılara tepki veriyor. Biz buna kalıntılı bilinç belirtileri deriz. Ama neden olmasın? Belki de tanıdık bir ses ona iyi gelebilir. Hastayla konuşmak konuşan kişi için de iyi olabilir. Karısını gördünüz mü? Ona da aynı şeyleri söyledim. Sizde nasıl bir izlenim bıraktı? Sarsılmış ve ayrıca nasıl söyleyeyim biraz da inatçı. Durumu trajik. Kabullenmekten başka seçimi yok. Bir kapıyı itti ve merdivenden aşağı inmeye başladı. Onu izliyordum. Omzunun üstünden dönüp bana baktı. Size bir şey sormak istiyorum. Arkadaşınız bir tedavi mi görüyordu? İğne tedavisi mesela. Bu soruyu bana ikinci kez soruyorlardı. Sebep şu, iğne izleri mi? Nedenini biliyor musunuz? Hayır ama uyuşturucu kullanmadığına kefil olabilirim. Çok güzel. Bu bir şey değiştirir mi? Tedavimde her şeyi göz önünde tutmam gerekiyor. Alt kata indiğimizde bana doğru döndü. Dudaklarında tedirgin bir gülümseme vardı. Gözlüklerini çıkardı ve burnunu ovuşturdu. Güzel, şimdi gitmem gerek. Yapacak tek bir şey var, beklemek. İlk haftalar belirleyicidir. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Beni başıyla selamladı ve bir çırpıda kapının ardında kayboldu. Zemin kata indim. Luke'u uyuşturucuyla hayal etmeye çalışıyordum. Hayır, bu çok anlamsızdı. Ama kolundaki izlerin sebebi neydi? Hasta mıydı? Bana Lori'den saklamış olduğu bir şey miydi? Bunu da doğrulamam gerekiyordu. Tutuklu evinin yakındaki acil servis avlusunda beyaz önlüklüden çok mavi üniformalı vardı. İki polis otobüsünün arasından geçerek ana kapıya ulaştım. Ama birden durdum. Dikkatle izlendiğimi fark ederek geri döndüm. Sahipsiz bir dizi tekerlekli sandalye, süpermarket arabaları gibi birbirine zincirle bağlanmıştı. En sondaki sandalyede de durduğu oturuyordu. Sandalyenin arkasındaki son kerteye kadar yatırılmış, gözlerini benden ayırmadan bakıyordu. Sağ elinde de bir sigara vardı. Başımla ona belli belirsiz selam verdim ve kapıdan çıktım. Arkamdan bir çift gözün beni izlediğini biliyordum. Bir sır, dedim kendi kendime. Luke'un adamları boktan bir sırrı paylaşıyor. Bölüm 11. Gürültü yapmayın, çocuklar uyuyor. Lori Cyberat içeri girmem için geri çekildi. Kurulmuş bir makine gibi saatime baktım. 20:30. Kapıyı kapatırken ekledi. Çok yoruldular ve yarın okul var. Anladım der gibi başımı salladım ama çocukların kaçta yatması gerektiğine dair bir fikrim yoktu. Lori paletimi aldı. Sonra salona geçmemi söyledi. Çay ister misin? Ya da kahve veya içki? Kahve. Teşekkür ederim. Ortadan kayboldu. Kanepeye oturdum ve etrafı incelemeye başladım. Soyberaslar Paris Emlak Kurumu tarafından yaptırılmış şu tuğla apartmanlardan birinde oturuyordu. Dört odalı şatafatsız bir daireydi. Çift evlendikten hemen sonra uzun vadeli krediyle evi satın almıştı ve içerideki her şey çok sıradandı. Kötü kalite perdeler, parkeler, kontrplak mobilyalar, ucuz biblolar, televizyon açıktı ama sesi kapalıydı. Luke bu daireye bakarak kadınlar konusundaki fikrini söylemiş olmalıydı. Onu unutmanın en iyi yolu sorunu mümkün olduğunca çabuk halletmektir. Aslında yaşadığı yerle dalga geçiyordu. Eğer yalnız olsaydı evi benimkine benzeyecekti. Mobilyasız, süssüz. İkimiz de maddi dünyaya karşı ilgisizdik. Özellikle de burjuva konforuna. Ama Luke görünürde oyun oynamayı seçmişti. Paris'te daire, köyde ev. Lori üzerinde cam bir kafetiyer, porselen iki fincan, şekerlik ve bisküvi tabağı bulunan bir tepsiyle yeniden göründü. Gücü tükenmiş gibiydi. Gri kıvırcık saçlarının altındaki uzun yüzü gergin ve yorgundu. Belki birinci defadır kendime aynı soruyu soruyordum. Luke doğduğu köyden çocukluk arkadaşı olan zekası kıt bu sıkıcı kadınla neden evlenmişti? Bir doktorun yanında sekreter olarak çalışıyordu ve konuşması harç sıkıntısı çekilen bir Scrabble oyununa benziyordu. Bir keresinde Luke'un sadece misyoner pozisyonu, hepsi bu dediğini hatırlıyorum. Tiksinti dolu bir ifade. Tam karşımda tabureye oturdu. Aramızda sehpa vardı. Lori ile çocukların neyle geçineceklerini düşünüyordum. İntihar etmiş bir polisin karısına emekli aylığı bağlanır mıydı? Bu konuda bilgi edinmeliydim. Her neyse, şimdi maddi meseleleri düşünmenin sırası değildi. Luke'un durumu ile ilgili gevezelik ettikten sonra Lori'yi baklayı ağzından çıkardı. Luke için bir ayin düzenliyorum. Ne sebeple? Luke ölmedi ki. Onun için değil. Ben düşündüm de... Tereddüt etti. Yavaşça ellerini ovuşturdu. Arkadaşlarını, dostlarını bir araya getirmek istiyordum. Birlikte murakabeye varmak için. Bir tür yakarış. Tanrı'ya yakarış mı demek istiyorsun? Tanrı'ya yakarış mı demek istiyorsun? Lori inançlı biri değildi. Luke'la ayrıldığı bir başka nokta da buydu. Ve ben başı derde girince veya sıkıntıda kalınca Tanrı'ya yakarma düşüncesinden haz etmiyordum. Artık insanlar Tanrı'yı vaftiz, evlenme, ölüm gibi nedenlerle hatırlıyorlardı. Dini bir yanı yok, diye devam etti. Koma hakkında bazı şeyler okudum. Çevresindekilerin etkili bir rol oynayabileceğini söylüyorlar. Onlarla konuşulunca, çevreleri sevgi çemberi oluşturulunca insanlar komadan çıkıyormuş. Yani dostlarını bir araya getirmek istiyorum. Bir tür enerji yoğunlaşması yaratmak için, anlıyor musun? Luke'un hissedebileceği bir güç. New Age modası. Ruhsuz bir sesle sordum. Hangi kilisede? Sen Bernadette. 2 adım mesafede Luke genelde oraya giderdi. Orayı biliyordum. Viscone çatosunun duvarı boyunca biraz yürümek gerekiyordu. Yer altına inşa edilmiş bir tür bunkerdi. Günümüzde bir tamur cemaatinin yönetimindeydi. Birkaç yıl önce ahlak masasında görev yaparken şehir dışındaki bulvarlarda yasa dışı fahişelik yapanları gözaltına aldıktan sonra sabah karşı oraya uğramıştım. Devam ettim. Kilise rahibi asla kabul etmez. Neden? Luke'un intiharı dinen caiz değil. Lori alaycı bir şekilde gülümsedi. Şu sizin salakça ilkeleriniz. Ama biraz önce sen söyledin. Luke daha ölmedi. Bu bir şey değiştirmez. Onun cehennemlik olduğunu mu söylemek istiyorsun? Yeter artık. Kilisenin bazı kuralları vardır ve... Rahiple konuştum diye sözümü kesti. Bir Hintli. Tören öbür gün sabah olacak. Habere sevinebilmek için birkaç sebep arıyordum ama yapacak bir şey yoktu. Onu radikal, kapalı ve tutucu bir Hristiyan olarak düşünmeye alışmıştım. Luke'un madalyasını düşündüm. Onu şeytana karşı koruyan madalyayı. Lori haklıydı. Biz, yani Luke ve ben, orta çağda yaşıyorduk. Ya sen? Diye sordu. Bu gece neden buradasın? Sesinde bir kuşku vardı. Beni hep bir düşman ya da en azından bir rakip olarak görmüştü. Ben Luke'un saydam olmayan mistik tarafını temsil ediyordum. Ve bu ruhsal derinlik Luke'u ondan uzaklaştırıyordu. Ayrıca bir polisti de. Tüm bunlar Lori'ye göre intiharını açıklayan şeylerdi. Sana birkaç soru sormak istiyordum. Şüphesiz bu senin işin. Ona doğru eğildim ve sesime sıcaklık kattım. Kafasında ne olduğunu öğrenmek istedim. Başını anladım dercesine salladı. Yeninin içinden bir kağıt mendili çıkardı ve burnunu sildi. Arkasında bir şey bırakmış mı? Bir sözcük, bir mesaj. Olsaydı sana söylerdim. Verna'ya gidip baktın mı? Bu öğleden sonra odaydım. Hiçbir şey yok. Kısa bir sessizliğin ardından ekledi. Hep gizemliydi. Anlaşılmak istemiyordu sanki. Hasta mıydı? Nasıl yani? Bilmiyorum. Hiç tahlil yaptırdın mı? Doktora gittin mi? Hayır, kesinlikle. Son dönemlerde nasıldı? Neşeli, keyifli. Neşeli mi? Gözlerini kaldırıp bana baktı. Çok konuşuyordu. Sürekli coşku doluydu. Bir şeyler onu değiştirmişti. Ne gibi? Kısa bir sessizlikten sonra devam etti. Bir metresi olduğunu düşünüyorum. Az kalsın kanepeden düşüyordum. Luke bir jenisisti. Dünya zevklerinin üstünde değil dışında biriydi. Bu papanın satmak için Vatikan'daki kutsal emanetleri çalmasından şüphe etmek gibi bir şeydi. Kanıtım var mı? Tahmin, bazı öntediler, bakışları donuklaşmıştı. Bu sizler için de geçerli sanırım, öyle değil mi? Neler? Cevap vermedi, başını önüne eğdi, kağıt mendilini kesik kesik hareketlerle parçalamaya başladı. Bu bir üzüntü değil, öfke belirtisiydi. Mizacı tamamen değişmişti diye devam etti. Heyecanlıydı, kadınlar bu tür şeyleri hisseder ve sonra sürekli bir yerlere gidip duruyordu. Nereye? Bilmiyorum. Geçtiğimiz Temmuz'dan bu yana böyleydi. Önce hafta sonları iş bahanesiyle, sonra Ağustos'ta Verna'ya gideceğini söyledi. 2 haftalığına. Ardından yurt dışına gitti. Her seferinde bir hafta. Bir araştırma için olduğunu söylüyordu ama ben enayi değildim. Bu seyahatleri ne zaman son buldu? Ekim ayının sonunda hala sürüyordu. Lorne'un şüphesi çok gülünçtü. Luke ona sadece gerçeği söylemişti. Kişisel bir soruşturma. Bu üzerinde gizlice çalıştığı bir iş olmalıydı. Belki de benim öğrenmek istediğim iş. Gittiği yer hakkında bir şey biliyor musun? Yeniden gülümsedi. Acımasız bir ifadesi vardı. Bildiğim söylenemez ama ben de küçük bir araştırma yaptım. Ceplerini karıştırdım. Ajandasına baktım. Karıştırdın mı? Bütün kadınlar bunu yapar. Özellikle de incinmiş kadınlar. Bu konuda cahilsin. Mendil küçük parçalara ayrılmıştı. Sadece bir ipucu buldum. Bir kez. Besançon'a bir bilet. Besançon mu? Neden? Ben ne bileyim, o kaltak orada oturuyor olmalı. Biletin tarihi ne? 7 Temmuz. Bu kez orada 4 gün en az kalmıştı. Yurt dışından söz ediyorsan, Lori bana önemli bir ipucu vermişti. Luke, Jura'da bir soruşturma yürütüyordu. Lori'yi ikna etmeye çalıştım. Sanırım sen kafanda kurmuşsun. Luke'u benden daha iyi tanıyorsun. Hatta benden çok daha iyi. O sana yalan söylemedi. Yo, hayır diye sırıttı. Sana gerçeği söyledi. Bir soruşturma yapıyordu. Hepsi bu. Görev saatlerinin dışında kişisel bir iş. Hayır, bir kadın vardı. Bunu nasıl biliyorsun? Değişmişti. Fiziksel olarak değişmişti. Anlamıyorum. Bu durum beni şaşırtmıyor. Derin bir nefes aldı. Sonra belli belirsiz dışarı verdi. Çocuklar doğduğundan beri bana dokunmuyor. Kanepenin üzerinde kıpırdandım. Bu tür sırları duymak istemiyordum. Devam etti. Klasik vaka, üstünde durmadım. Cinsellik onu hiç ilgilendirmiyor diye düşündüm. Hep soruşturmaları, hep duaları vardı. Sonra bu yaz her şey değişti. İştah sanki yerine gelmişti. Hatta doymak bilmiyordu. Bu daha çok ilişkinde odaklanmasının bir göstergesi değil mi? Zavallı Matthew, siz ikiniz birbirinizin aynısınız. Bunu sevgisiz bir şekilde söylemişti. Daha çok bir kusuru yüze vurmak gibiydi. Devam etti. Zinanın en önemli göstergelerinden biri de bu ateşli geri dönüşlerdir. Koca artık bu işten zevk almaya başlamıştır, anlamıyor musun? Ama vicdan azabı da duymaktadır. Dengeleme yoluna gider. Geceyi başka kadınlarla geçinen sevgili kocanız böylece vicdanını rahatlatır. Kendimi kötü hissediyordum. Toybe arası yatakta başka kadınlarla düşünmek biraz bir rahibin eteğini kaldırmak gibiydi. Hiç kimsenin bilmek istemediği bir sırrı keşfetmek gibi. Konuşmayı bitirmek için ayağa kalktım. Ziyaret sebebini sonunda açığa vurdum. Ben Luke'un çalışma odasına bakabilir miyim? Lori ayağa kalktı. Eteği kağıt mendil parçalarıyla doluydu. Önceden söyleyeyim, bir şey bulamazsın. Ben her yeri aradım.